Ayrım 16.
1. Bütçe denklemi. Her birey için bütçe denklemi, kendi geliri, yani arz ettiği girdi miktarı çarpı birim başına fiyatıyla harcaması, yani satın aldığı mal miktarı çarpı birim başına mal fiyatları arasındaki eşitliği gösterir. Eğer -1, diğer bütün mal fiyatlarının ölçüldüğü mal olarak kabul edilirse, -1 nümererdir ve P1 eşit 1'dir. Paranın sadece hesap birimi rolü oynadığı bir mübadele ekonomisi söz konusudur. Y1W1 artı Y2W2 artı nokta nokta artı YMWM eşittir -1 artı -2 P2 artı nokta nokta artı -NPN. Bu eşitliğin sol tarafı bireyin gelirini, sağ tarafı da harcamasını gösterir. Eşitliğin iki tarafı birbirine eşittir. Her birey için satın aldığı N sayıda mal miktarını belirleyeceğimiz N sayıda böyle denklem vardır. 2. Tüketim harcamaları dağılımını faydanın maksimumlaştırıldığı varsayımı altında gösteren denklem. MU1 bölü P1 eşittir MU2 bölü P2 eşittir nokta nokta nokta eşittir MUN bölü PN. -1 nümerer olduğuna göre bu denklemlerin sayısı mal sayısından bir eksik, yani parantez N-1 parantezdir. Eğer bütçe denklemi ilave edilirse denklem sayısı bilinmeyenler sayısına, yani çeşitli mal miktarlarına eşittir. Malların ve girdilerin fiyatları ve girdi miktarları veriyken bir tüketicinin satın alacağı mal miktarı da belirlidir. Her mal için her fiyat düzeyine tekabül edecek ayrı böyle bir denklem takımı bulunacağı için her bireyin her bir mal için talep eğrisi belirlenmiştir. Böylece talep o malın, diğer bütün tüketim mallarının ve girdi arzı veriyken girdi fiyatlarının fonksiyonudur. Girdi fiyatları ve miktarları kişinin geliri ve harcamasını belirlemektedir. Her mal ve her birey için eksi parantez eks parantez talep edilen mal miktarını gösterirse eksi talep fonksiyonu -2 eşittir F2 parantez P2 virgül P3 nokta nokta nokta PN virgül W1 virgül W2 nokta nokta nokta WM parantezdir. Her mal ve birey için böyle bir denklem vardır. Tüketici tercihleri ve girdi miktarları veriyken bu denklemler belirlidir. Her mal için toplam talep fonksiyonu parantez eks parantez bireylerin talep fonksiyonlarının toplamıdır. -2 eşittir F2 parantez P2 virgül P3 nokta nokta nokta PN virgül W1 virgül W2 nokta nokta nokta WM parantezdir. Nümerer olan -1 malı için bir denklem bütçe denkleminden elde edilebilir. -1'den talep edilen miktar birey için toplam geliri eksi diğer mallara yapılan harcama ile belirlenir. Eğer bütün tüketiciler için bu denklemler toplanırsa -1, yani o malın toplam talep fonksiyonu elde edilir. -1 eşittir Y1W1 artı Y2W2 artı nokta nokta nokta artı YMWM eksi parantez -2P2 artı -3P3 artı nokta nokta nokta artı -NPN parantez. Bu denklem de dahil olmak üzere talep denklemlerinin sayısı N'dir ve bilinmeyen mal miktarları sayısına eşittir. Arz denklemleri. Arz yönünde de iki takım denklem vardır. 1. Üretim maliyetinin fiyatla ilişkisini gösteren denklem. Tam rekabet ve sabit üretim katsayıları varsayılırsa, her malın fiyatı, her girdinin fiyatı çarpı bir birim mal üretmek için gerekli girdi miktarının toplamına eşittir. P2 eşittir A21W1 artı A22W2 artı nokta nokta nokta artı A2MWM. Her mal için böyle bir denklem vardır. Dolayısıyla N sayıda denklem mevcuttur. X1 malının fiyatı ise 1'e eşittir. 2. Toplam girdi kullanımının mevcut girdi miktarlarına eşitliğini gösteren denklem. Her girdi için mevcut miktar Y1, üretimde kullanılan bu girdinin miktarına, yani her tüketim malında birim başına bu girdiden kullanılan miktar çarpı bu tüketim malının üretim miktarının toplamına eşittir. Y1 eşittir A11 eks 1 artı A21 eks 2 artı nokta nokta nokta artı AN1 eks N. Her üretim girdisi için böyle bir denklem olduğuna göre M sayıda denklem var demektir. Talep ve arz denklemlerinin çözümü. Yukarıda 3 denklem takımı vardır. 1. N sayıda denklem, talep edilen çeşitli mal miktarlarını mal ve girdi fiyatları ile ilişkilendirir. Buna talep edilen miktarı, gelir eksi diğer mallara harcama olarak gösteren eks 1 dahildir. 2. N sayıda denklem, malların fiyatını bu malların üretim maliyeti ile ilişkilendirir. 3. M sayıda denklem, girdi arzını üretimde kullanılan toplam girdi miktarlarına eşitler. Böylece toplam denklem sayısı parantez 2N artı M parantezdir. Bilinmeyen sayısı ise parantez N parantez sayıda mal, parantez N eksi 1 parantez sayıda mal fiyatı, M sayıda girdi olmak üzere parantez 2N artı M eksi 1 parantezdir. Denklem sayısı bilinmeyen sayısından bir fazla gözükmekle beraber denklemlerden biri bağımsız değildir. Eğer bütün malların fiyatları ve miktarları biri dışında biliniyorsa, bu sonuncunun miktarı ayrı bir denklem gerekmeksizin elde edilebilir. Bu halde bağımsız denklem sayısı da parantez 2n artı m eksi 1 parantez olur. Bağımsız denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit olduğundan bu denklemler takımı çözülebilir ve genel denge sistemi belirlidir. Yani yukarıdaki varsayımlar altında nümererle ifade edilen bütün mal ve girdi fiyatları, mal üretim miktarları ve girdilerin çeşitli mallar arasında dağılımı belirlidir. Birbiriyle tutarlı tek takım fiyat ve miktarlar olduğu için sistem istikrarlı dengededir denilir. Walras tam rekabet şartlarındaki piyasada fiyatın oluşmasının yordamlama, tatonman ile olacağını, matematiksel çözümünü verdiği bu sistemi piyasanın çözeceğini gösterir. Bireyler piyasaya belirli mal stoklarıyla gelmekte, açık artırmada olduğu gibi herkes karşılıklı fiyat tekliflerini bildirmektedir. Eğer bu fiyatlarda arz ve talep dengede ise denge fiyatı hemen teşekkül eder. Değilse herkes mübadeleye devamda bir yarar görmeyinceye kadar bu süreç devam eder, sonunda denge fiyatına ulaşılır. Walras'ın sistemi daha sonra Pareto, Cassell, Hicks tarafından geliştirilmiş, Leontief'in girdi çıktı input-output analizinde bir takım değişikliklerle nicel olarak ölçülebilir hale gelmiştir. Kurulduğu dönem için bu sistem gerçekten büyük bir başarıdır. Ne var ki ideolojik yönü bir yana, bilimsel yönden çok eleştirilmiştir. Bir eleştiriye göre Walras sisteminde denklem ve bilinmeyen sayısının eşit olması, bu doğrusal denklemler takımının çözümünün ne tek olduğunu ne de mal ve girdi fiyatlarının pozitif sayılar olduğunu ispatlar. Matematiksel olarak sonsuz sayıda çözüm bulunması veya hiçbir çözümün olmaması mümkündür. Yani ekonomide bir kez denge bozuldu mu tekrar dengeye dönülemeyebilir. Aynı şekilde mal ve girdi fiyatlarının negatif sayılar olması mümkündür. Negatif veya sıfır olan mal fiyatları, malın sırasıyla zararlı bir mal veya serbest bir mal olduğunu, negatif girdi fiyatları da girdilerin kendilerini kullanmaları için firmalara ücret ödediğini gösterir. Girdi arz miktarları ve teknik üretim katsayılarının veri olduğu hallerde de piyasa denklemlerinin pozitif girdi fiyatları vermemesi olasılığı vardır. Bundan başka açık arttırmadaymış gibi piyasada bireyler fiyat tekliflerini açıkladıklarında, eğer ilk fiyat teklifleri denge fiyatı değilse, fakat bu fiyatlarda mübadele yapılıyorsa, Nihai denge fiyatı bundan etkilenir. Nihai denge, dengeye ulaşmak için izlenen yoldan bağımsız değildir. Fakat en önemlisi, bu sistemde ne zaman ve belirsizlik, ne teknik yenilik ve büyüme, ne reklam ve zevk değişmesi, ne kaynak miktarlarında artış, ne konjonktür dalgası vardır. Model kurumsal çerçeveden tamamıyla bağımsızdır. Servet ve gelir bölüşümünün girdi arz fonksiyonları sisteme içerildiğinde, arz edilen girdi hizmetlerini, aylaklık arzusunun emek arzını, bir malın toplam stokunun piyasa arzını etkileyebileceği gibi noktalarda mevcut değildir. Üretimde hiç darboğaz yoktur, bekleyiş yoktur. Tam rekabet şartları tamamıyla geçerlidir. Yani gerçekte ekonomide bulunan şartların hiçbiri bu sistemde yoktur. B. Walras sisteminin ideolojik yönü. Walras kurduğu bu denklemler sisteminden şu sonuca varmaktadır. Serbest rekabet şartları altındaki bir piyasada girdi hizmetleri, ihtiyaçların azami tatminini sağlayacak nicelik ve nitelikte mallarda, şu iki şartın sınırı içinde birleşir. Öyle ki her mal gibi her girdi hizmetinin de arz ve talebinin eşitlendiği tek fiyatı olsun ve malların fiyatları girdi hizmetlerinin maliyetine eşitlensin. Bu sonucun politik iktisat yönünden önemi, teorinin bize rekabet şartlarında toplumda maksimum faydanın özgürlük sayesinde sağlandığını ve bu özgürlüğü sınırlayacak etkilerin bu maksimuma erişilmesini engellemesi dolayısıyla giderilmesi gerektiğini göstermesidir. Şimdiye kadar iktisatçılar eski ve yeni sosyalistler karşısında laissez-faire, laissez-passer'i kanıtlamaksızın kabul etmiş, sosyalistler de yine kanıtlamaksızın devlet müdahaleciliğini kabul etmiştir. İktisatçılar serbest rekabetin iyi ve faydalı olduğunu, bunun sonuçlarını bilmeksizin nasıl gösterebilirlerdi? Walras, serbest tam rekabetin toplumda maksimum fayda sağladığını belirttikten sonra şu açıklamaları yapar. Bir kere serbest rekabet düzenine dayanarak vardığımız sonuç, sadece tüketicilerin mal ve hizmetlerle ilgili faydasına bağlı olduğundan, bireysel fayda ile toplumsal yarar arasında bir ayrım yapılmasını gerektirir. İkincisi, tekellerin bulunduğu hallere uygulanamaz. Nihayet adaleti veya gelir bölüşümünü bir yana bırakarak, toplumda maksimum faydaya serbest tam rekabetle varılacağını gösterir. Oysa maksimum faydayı toplumdaki servet dağılımından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Walras'ın yaptığı bu açıklamalarla kurduğu sistemin kendi içinde çelişkiler taşıdığı açıktır. Bu sistemi bir yandan Pareto, tam rekabet şartlarının gelir bölüşümünden bağımsız olarak maksimum refah yarattığı savıyla birleştirdi. Piyasa mekanizmasının optimal şartları yaratacağını gösterdi. Bir yandan Baron, kolektivist ekonominin denklemlerini kurdu. Bir yandan Lang, üretim araçları mülkiyetinin kamulaştırıldığı ve gelir bölüşümü sorununun çözüldüğü durumlarda, sosyalist ekonominin teorisinin tam rekabet modeline dayandırılabileceğini ve bir toplumsal optimale sosyalizmde erişilebileceğini savundu. Bir yandan da Wieser ve Pigou, bireysel fayda ile toplumsal fayda ayrımı ile kapitalizmin kısmi bir eleştirisini yaptı. C. Öznel değer teorisinin eleştirisi. Öznel değer teorisi, marjinal ve toplam fayda arasında bir ayrım yaparak, A. Smith'in su-elmas paradoksunu çözebilmişti. Suyun toplam faydası çok büyük olsa da, marjinal faydası düşük olduğu için fiyatı düşüktü. Oysa elmasın toplam faydası düşük olsa da marjinal faydası yüksek olduğu için fiyatı yüksekti. Bu başarısına rağmen gerçek dışı varsayımları çeşitli tepkilere yol açtı. Bir kere ruh bilimin insanların zevk zahmet hesaplayan akılcı yaratıklar olmadığını kabul ettiği bir çağda bu teori eski varsayımı sürdürdü. Ayrıca bu soyut sistem varsayılanın sonuç olduğunu göstermek, circular reasoning gibi bir muhakeme yanılgısına düştü. Fayda mallarda bireyleri onları talep etmeye sevk eden bir nitelik sayılır. Bireylerin bunları satın almak istemesi de fayda taşıdıklarının göstergesi kabul edilir. Aynı şekilde her bireyin faydayı maksimumlaştırdığı varsayılır. Sonra tam rekabet şartlarında piyasa mekanizmasının bireylerin ve toplumun faydasını maksimumlaştırdığı sonucu çıkarılır. Bundan sonraki adımlarda teoriyi zevk zahmet hesaplamasının etkisinden kurtarmak için A. Marshall zevk deyimini tatminle değiştirmiş, Pareto ofelimite deyimini kullanmış, E. Fisher öznel değeri gözlenen tercihlere dayandırmaya çalışmıştır. Fakat bireyleri akılcı yaratıklar kabul eden neoklasik yöntem, özellikle Veblen tarafından şiddetle eleştirilmiştir. 1930'lardan sonra da tam rekabet varsayımı, değer ve bölüşüm teorisinin temel varsayımı olarak reddedilmiştir. Bu değer teorisinin en çok eleştirilen yönü, mübadele değerini marjinal faydanın belirlemesinin, ancak elde belirli bir mal stoku varsa geçerli olmasıdır. Ayrıca bu teoride zaman boyutu yoktur. Temel varsayım olan azalan marjinal fayda ancak belirli bir mal, belirli ve kısa bir zaman sürecinde tüketilirse söz konusu olabilir. Oysa bu süre uzadıkça o mal alışkanlık yaratacağı için azalan marjinal fayda söz konusu olmayabilir. 2. Marjinal fayda ve üretim maliyeti teorisinin birleştirilmesi. A. Marshall. A. Marshall, temelde Ricardo'nun değeri üretim maliyetine bağlayan teorisinin önemine inanıyor, fakat kullanma değeri, faydaya daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Her ne kadar iktisadın ilkelerini 1890'da yayımladıysa da, Jevons, Menger ve Walras'la aynı zamanda 1870, von Thünen, Kurno gibi marjinalizmin öncülerinin etkisiyle marjinal fayda ilkesine varılmıştı. A. Marshall, üretim maliyeti ve marjinal fayda ilkesinin birlikte değeri belirlediğini gösterdi. Farklı zaman dönemlerine göre hangisinin değeri belirlemekte daha önemli rol oynadığını araştırdı. Dar anlamda neoklasik değer teorisinin kurucusu oldu. Bu teori de ahlaki etkenlere daha fazla yer vermekle beraber Lesefer'in savunusunu yapmaya devam etti. A. Marjinal fayda ve talep eğrisi. Faydanın ölçülebilirliği ve toplanabilirliği, yani sayısal fayda, azalan marjinal fayda, tüketicinin tatmini maksimumlaştırmaya çalışan akılcı bir iktisadi adam olduğu ilkeleri A. Marshall'da da devam etti. Marshall, azalan marjinal fayda ilkesinden bireyin sahip olduğu para miktarı ve bu paranın satın alma gücüyle zevkler veriyken eğimi menfi talep eğrisini çıkardı. Bunların toplamından piyasa talep eğrisine vardı. Öyleyse bir genel talep kanunu vardır. Satılacak miktar ne kadar fazlaysa alıcı bulabilmesi için arz edildiği fiyat o kadar düşük olmalıdır. Fiyat her alıcı için kişisel olarak malın marjinal faydasını ölçer. Fiyatın genel olarak marjinal faydayı ölçtüğünü söyleyemeyiz çünkü farklı kişilerin arzuları ve şartları farklıdır. Sayfa 99-100. A. Marshall, kısmi denge tahlilinde talep edilen miktarla fiyat arasındaki ters yönlü fonksiyonel ilişkiyi, paranın marjinal faydasının sabit kaldığı, dolayısıyla fiyat değişmelerinin gelir tesirinin bulunmadığı varsayımı altında kurmaktaydı. Bu varsayımlar kurduğu ilişkinin ancak bütçede çok küçük bir yer kapsayan, dolayısıyla fiyat değişmelerinin gelir tesiri ihmal edilebilen mallar ve hizmetler için geçerli olması demektir. Fakat Marshall iki önemli noktanın farkındadır. Birincisi, bir malın toplam faydasını göstermesi bakımından marjinal faydasına güvenmemiz mümkün değildir. Sayfa 129. Dolayısıyla tüketici artığı ilkesini geliştirir. Tüketicinin o maldan yoksun kalmaktansa halen ödediği fiyattan fazla olarak ödemeye hazır olduğu fiyat artık tatminin ölçüsüdür. Buna tüketici artığı denilebilir. Bu yarar, tüketicinin fırsatlarından veya çevresinden sağladığı bir yarar sayılabilir. Amacımız tüketici artığı kavramını bir kişinin çevresinden sağladığı yararın ölçüsü olarak kullanmaktır. Sayfa 124-125. Böylece Marshall, tüketicinin refahını dar bir tanımla malların marjinal faydalarıyla malların fiyat oranları eşitliğine bağlamaktan kurtarıp, çevresinin fonksiyonu yapar. Bu anlayış daha sonra tüketimde dıştan yararlar teorisinde geliştirilmiş ve tam rekabet şartlarında dahi fiyat mekanizmasının maksimum refahı sağlamasını önleyen bir neden sayılmıştır. Bundan başka Marshall, servet ve gelir bölüşümü eşitsizlikleriyle nitelenen bir toplumda, paranın marjinal faydasının bunun azaldığı varsayımı altında, bireyler arasında farklı olduğunu bilir. Yukarıda nakledilen paragrafta, fiyatın genel olarak marjinal faydayı ölçtüğünü söyleyemeyeceğimizi belirtir. Walras'tan sonra Marshall'ın da işaret ettiği bu nokta, tam rekabet şartlarının ancak gelir bölüşümü optimal olduğu takdirde maksimum refah yaratabileceği sonucunu verir. Bu iki nokta Marshall-Gill talep eğrisi çok kısıtlayıcı varsayımlara dayansa da Marshall'ın bunu giderecek tahlil araçlarını getirdiğini gösterir. Fakat yaptığı bu iki açıklamaya rağmen laissez-faire bağlı kaldığına şüphe yoktur. Marjinal fayda kavramından sosyal marjinal fayda kavramına geçmeyi reddetmiştir. Ayrıca akılcı tüketimin dengesini Gossen'den itibaren kabul edilen ilke çerçevesinde tanımlamayı sürdürmüştür. Eğer bir kişinin elinde çok çeşitli kullanışları olan bir şey varsa, bunu çeşitli kullanışlar arasında her birinde eşit marjinal faydası olacak biçimde dağıtır. Ve para ekonomisinde ailenin iyi yönetimi, her bir alanda harcamanın, bir şilin kıymetindeki malların marjinal faydasının aynı olmasını gerektirir. Sayfa 117-118. B. Üretim maliyeti ve arz teorisi. Marshall'ın değer teorisi, ayrıntılı bir üretim ve üretim maliyeti ile arz teorisine dayanır. Bu bakımdan Ricardo Gill teoriyi izler. Bu teorilerde iki nokta açıkça belirir. Birincisi, gerek kısa gerek uzun dönem analizinde, teorinin tam rekabet şartlarının bozulmasına yol açmayacak bir iç yapıda kurulması. İkincisi, reel maliyet teorisinin kişisel öznel etkenlere dayandırılarak hem dört üretim girdisinin gelirini haklı göstermesi, hem toplumsal etkenlerin öneminin kaybolmasıdır. 1. Kısa ve uzun dönemde getiri kanunları ve üretim maliyeti. Tam rekabet şartlarının geçerli olabilmesi için, öncelikle firmalarda azalan getirinin ve artan maliyetin bulunması gerekir. Açıktır ki aynı malı üreten firmalardan biri üretimde artan getiri ve azalan maliyetle çalışıyorsa tekelleşir, rekabet şartları bozulur. Marshall, rekabet varsayımının bozulmaması için gerekli şartları saptar. Herhangi bir üretim girdisinin marjinal kullanılışı kavramı, onun kullanışındaki artışta azalan getiri eğilimi olduğunu ima eder. Herhangi bir amacın elde edilmesi için herhangi bir aracın aşırı kullanışı, iş hayatının her dalında kesinlikle azalan getiriye yol açar. Sayfa 407. Uzun dönemde ise getiri kanunlarını sanayinin arz eğrisini göstermek için inceler. Bir sanayi dalı üretimi arttırdığı zaman 3 ihtimal vardır. Sabit getiri, artan getiri ve azalan getiri. Bu getiri kanunlarını üretim girdilerindeki artış oranıyla üründeki artış oranı arasındaki ilişkiye göre tanımlar. Üretimde tabiatın rol oynadığı hallerde azalan getiri eğilimi, insanın rol oynadığı hallerde de artan getiri eğilimi vardır. Eğer artan ve azalan getiri kanunlarının etkileri birbirini telafi ediyorsa, sabit getiri kanununa varırız. Zira artan ve azalan getiri eğilimi sürekli olarak birbirine baskı yaratır. Sayfa 318. Marshall, artan getiriye yol açan etkenleri içsel ve dıştan yararlar olarak ikiye ayırır. İçsel yararlar, firma ölçeği büyüdükçe büyük ölçekte üretim ve örgütlemeden firmaların sağladığı tasarrufla ilgilidir. Ne var ki Marshall, hem içsel yararların dıştan yararlardan daha önemsiz olduğunu, hem de firma büyüdükçe eksi yararlar veya kayıplar ortaya çıkacağı için bunların giderileceğini ileri sürer. Böylece bir firmanın diğerleri aleyhine devleşmesi ve rekabet şartlarının aksaması ihtimalini ortadan kaldırır.